Ayrım 13. Sayfa 163. 20. Nefsine yenilen iblise de yenilir. Benim olmayan bir erkek bedeninin içinde kendimi yitirdiğim o bahçedeydim yine. Kerpiç binanın hemen önündeki toprak çiçeklikte laleler, sümbüller, güller dünyanın hala güzel bir yer olduğunu anlatmak istercesine rengarenk kokuyorlardı. Ortada beyaz taşlarla çevrili, içi mavi çinilerle kaplı havuz. Havuzda tatlı tatlı ışıldayan öğle güneşi. Bahçe duvarının dibinde yavaşça salınan uzun boylu kavak ağaçları, arkada devasa bir ceviz. Kimdim ben şimdi? Londralı Karen mı? Tebrizli Şems mi? Çinili havuzun suyuna yansıyan görüntü yanıtladı. Seninkinden 700 küsur yıl daha genç bu güneş. Seninkinden 700 küsur yıl daha yaşlı bu beden. Baktım, havuzda yine o siyahlar içindeki sakallı gölgem. Unutmadan önce Karen'ı sudaki görüntüme sordum. Bu ev Mevlana'nın mı? Hayır, Allah'ın, dedi görüntüm suda usulca kıpırdanarak. Arının kovanı, kartalın kayası, karıncanın kovuğu, ayının ini, sultanın sarayı gibi burası da yüce yaradanındır. Ömrü yettiği sürece hem otursun, konak olsun, hem okutsun, medrese olsun diye Allah eliyle Sultan Keykubat tarafından hediye edilmiştir Hüdavendigar'ın ailesine. Başımı çevirip kerpiç eve baktım. Bu evin ilk kez bu kadar büyük olduğunu fark ediyordum. Bu kadar geniş. Kaç oda vardı bu iki katlı binada? En üst kat Hüdavendigar'ın odasıydı. Köklü bir Rum ailesinden gelen Kira adındaki güzel hatunla paylaşıyordu odayı. Celaleddin'le evlenmeden önce Müslüman olmuştu kadın. Öteki odalar çocukların ve hizmet verenlerin. Alt kattaki mutfaktan yemek kokuları geliyordu. İçim kalktı. Nefsimi terbiye etmek için yemekten uzak dururdum. Mutfaktan uzaklaşmaya çalışırken az kalsın biriyle çarpışacaktım. Destur diyerek kenara çekildim. Baktım, Hüdavendigar'ın ortanca oğlu Alaaddin, arkasında da günbegün serpilen, günbegün güzelleşen Kimya. Hüdavendigar'ın gerçek çocuğu olmadığı halde gerçek kızıymış gibi bu evde başı dimdik gezen Kimya. İnsanın yüzüne korkmadan, utanmadan, çekinmeden bakan Kimya. Ne arıyordu bu kız bu oğlanın yanında? Yavaş olsana biraz diye azarladım Alaaddin'i. Az kaldı yıkacaktın beni avlunun orta yerine. Alaaddin hiç konuşmadan yabani bir hayvan gibi baktı yüzüme. Belki yanında Kimya olmasa aldırmayacaktı ama belli ağrına gitmişti kızın yanında azar işitmek. Görmedim dedi alttan almayan bir sesle. Az kaldı ben de yıkılacaktım yere. Boyun eğmeyen bir çocuktu Alaaddin. Bendine sığmayan, döküldüğü kabın şeklini almayan bir çocuk. Şeytanın ateş kızılı gözlerine bile bakmaktan çekinmeyen ben, ürperdim bu yeni yetme olanın bir bıçak gibi keskin bakışlarından. Biraz da bastırmak için korkumu, söylendim öfkelenmiş gibi. Evin içinde ne bu koşu? Kumandanına haber yetiştiren Moğol çerisi gibi. İnsan bir özür diler. Kusura bakma, dedi yarım ağız. Ders var, Karatay medresesinde, ona yetişeceğim de. Öylece çekti gitti. Sanki onu uyarmamışım gibi bilhassa koştura koştura. Kimya da kopmadı seyirtti peşinden. Hiç sevmemişti bu çocuk beni. Buraya geldiğim ilk günden beri gözlerindeki o düşmanca parıltı hiç eksilmemişti yüzünden. İyi bir dersi hak ediyordu ya sabra sığındım. La havle deyip yürüdüm. Birkaç adım atmadan yetişti Bahaettin. Hüdavendigar'ın büyük oğlu. Alaaddin ateşse Bahaettin suydu. Alaaddin fırtınaysa Bahaettin sükunet, Alaaddin öfkeyse Bahaettin huzur, Alaaddin isyansa Bahaettin boyun eğiş. Bağışlayın şeyhim diyerek elimi sarılıp öptü. Kardeşim yabanidir, kıymet bilmez. Babam ne yaptı ne ettiyse bir türlü terbiye olmadı bu çocuk. Bağışlayın yanlış yaptıysa. Üzerinize alınmayın sakın, size değildir. Meşrepi bozuk onun. İnce bir sakalın çevrilediği yüzü olgunlaşmaya başlayan ham elmalar gibi hafifçe kızarmıştı. Usulca dokundum bu cismi güzel, ruhu güzel, sözleri güzel çocuğun yanağına. Babana bakıyordum diye sordum. Bilir misin nerededir? Hücrededir şeyhim. Gece yarısı yanına girdim, yoktunuz, sizi sordu. Sabah namazında girdim, yoktunuz, sizi sordu. Az evvel ekmek ve su götürdüm, yine sizi sordu. Sanırım o da sizi merak ediyor. Döndüm, bu kocaman evin en dar, en ışıksız, en gösterişsiz, en küçük ve en mübarek odasına yürüdüm. Bahaettin de peşim sıra geliyordu. Durdum, o da durdu. Sen dışarıda kal, Bizim babanla konuşacaklarımız var. Baş eğdi, el bağladı. Nasıl münasip buyurursanız şeyhim. Onu dışarıda bırakarak girdim kemerli ahşap kapıdan içeri. Celaleddin rahlenin önünde bağdaş kurmuş, kitap okuyordu. Allah'ın selamı üzerine olsun. Beni görür görmez doğruldu. Allah'ın sevgisi de senin üzerine olsun. Uzandı, elimi öpmek istedi. Önce davranıp ben onunkini öptüm. Ama bırakmadı. O da dudaklarını ellerimin solgun derisine dokundurdu. Şükür geldim pirim, dedi heyecan dolu bir sesle. Şükür bugün de buradasın. Bakışlarım rahlenin üzerindeki kitaba kaydı. Babası Bahaveled'in kaleme aldığı Marif'ti. Ona daha önce artık babanın yazdıklarını okuma demiştim. Demek hala okuyordu. Biliyordum alışkanlık bağlılıkların en kötüsüdür. En zor vazgeçilenidir. Ama alışkanlıklarını yenemeyen bir derviş kendi nefsini nasıl yenecekti? Alak suresinde Yaradan Rabbinin adıyla oku denmişti. Ben Celaleddin yüzüne 3 kere tersini haykırdım. Okuma, okuma, okuma. Bir çocuk gibi sarardı yüzü. Suskunluk ağır bir nem gibi kapladı çilehaneyi. Suçluluk bir dağ gibi çöktü omuzlarına Celaleddin'in. Titreyen elleriyle Marif'in kapağını kapattı. Kitabı yanındaki rafa koydu. Baktım rafta başka kitaplar da vardı. Feridüddin Attar'ın Esrarnamesi, Muhyiddin İbnül Arabi'nin Fususül Hikemi, Ebu'l-Fereç el-İsfahani'nin Kitabül Aganisi, Kuşeyri'nin Risalesi, Gazali'nin İhyai Ulumiddin'i, Kelile ve Dimne, Binbir Gece Masalları, hadi bunlar neyse de o kendini peygamber sanan mütenebbi lakaplı Küfeli şairin divanını görünce bir kuşku kapladı içimi. Yoksa yanılmış mıydım? Yoksa bana onu vaat edeni yanlış mı anlamıştım? Yoksa Behli Bahaveled'in oğlu Muhammed Celaleddin değil miydi Allah'ın o gizli sevgilisi? Yoksa boş bir hayalin peşi sıra mı sürükleniyordum rüzgarın önünde savrulan kuru bir yaprak misali? Celaleddin yüzümün karardığını gördü. Mütenebbi'nin divanına baktığımı fark etti, ruhumdaki değişimi anladı. Bir çocuk gibi titredi çenesi. Öyle savunmasızdı ki az kalsın benim de yüreğim titreyecekti. Ama izin vermedim ne benim yüreğimin yumuşamasına ne onun gururunun uyanmasına. Ne zamana kadar başkalarının kitaplarını okuyacaksın Muhammed Celaleddin diye çıkıştım. Nereye kadar başkalarının sözlerinde arayacaksın kendi sırrını? Baban gibi ulemaların da olsa, sözü kuyumcu gibi dokuyan şairlerin de olsa, ruhu buzdan ince tabakasının üzerinde kelamdan binalar kuran alimlerin de olsa, bırak eski sözler eskide kalsın. Sen kendi sırrını kendi sözlerinin içinde bulabilirsin ancak. Fakat diye aralandı mübarek dudakları. Fakat Tebriz'in keskin kış rüzgarı gibi kestim lafını. Fakatla olmaz Celaleddin. Duraksamayla, beklemekle, ayak sürmeyle olmaz. Beklenecek vakit değildir. Gece aralanmıştır. Gün ışımış, yol görünmüştür. Ya şimdi geçilecek ya da hiçbir zaman. Uykusuzluktan mest olmuş gözlerin nemlendi, solgun yüzünü incecik bir keder kapladı. O an öyle güzel, öyle masum, öyle mübarek görünmüştü ki gözüme. Tövbe tövbe, eğer bir sureti olsaydı Yüce Allah'ın, işte budur derdim. İşte Celaleddin'in yüzüdür o. Ama dağladım içimde uyanan hayranlığı. Yapmam gerekeni hatırlayıp kuşandım sertliğimi. Çünkü hayat bir köprüdür denmişti. Sırra erenler bu dünyada geçer onun üzerinden. Sırra ermeyenler ahirette. Celaleddin bilmiyordu ama yeni bir imtihan vardı önünde. Kalk diye buyurdum. Yekin hele. Miskinlik sırası değil şimdi. 3 dileğim var senden. Madem ki konuğunum senin, yerine getirmelisin dileklerimi. Silkinip kalktı hemen oturduğu minderden. Avludaki oğlu Bahaettin gibi baş eğdi, el bağladı. Sevinçle ışıldayan 2 kandil alevine benzeyen gözlerini yüzüme dikti. Konuğum değilsin sen, dedi titreyen bir sesle. Bu ev, bu medrese senin. Eğer bir konuk varsa senin cennetinde işte o benim. Buyur dünya sarrafı. Senin buyruğun benim zevkimdir. Onun kalktığı mindere oturdum. Kekliği avlamak için tuzağını kuran bir avcının kurnazlığıyla sakalımı sıvazlayarak ''Bilirsin, günler oldu Konya'ya geleli.'' dedim. ''Bilirsin, er kişinin ihtiyaçları vardır. Hülasa bana bir kadın gerek Muhammed Celaleddin. Öyle sıradan değil, güzel bir kadın. Bana böyle bir kadın bulabilir misin?'' Bunları söylerken onu izliyordum. Bakalım gözlerindeki ateş sönecek miydi? Bakalım yüzü gölgelenecek miydi? Bakalım bana güvenecek miydi? Bir an gölgelenmedi yüzü. Bir an duraksamadı, bir an düşünmedi. Sadece aynı cümleyi tekrarlamakla yetindi. Senin buyruğun benim zevkimdir. Başka bir söz söylememe fırsat vermeden çıktı gitti hücreden. Sevinçle baka kaldım ardından. Ama acele karar verme demişti. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İlk şeyhim Ebu Bekir-i Tebrizi Selebaf. Mürit seçerken de, mürşit seçerken de bekle. Çünkü güneşin vakti ayrıdır, ayın vakti ayrı. Dünyanın vakti ayrı. Karar vakti gelene kadar bekle. Sevincimi kuşkunun derin kabrine gömdüm ve bekledim. Çok sürmedi. Celalettin'in eliyle açıldı hücrenin kemerli ahşap kapısı. Öteki eli başka bir eli tutuyordu. İçeri girince gördüm. Yanında Konya'nın en güzel kadını Kira Hatun duruyordu. Celalettin'in karısı. Sadakat buydu işte. İnanmak buydu. Teslimiyet buydu. Kendinden geçmek buydu. Celalettin'in boynuna sarılmamak için zor tuttum kendimi. Ama güneşin vakti ayrıydı, ayın vakti ayrı, dünyanın vakti ayrı. Kuşkunun karanlığı yüreğimden silininceye kadar beklemeliydim. Kaşlarımı yıktım. Kira Hatun benim can kız kardeşimdir. Bu olmaz dedim. Saygıyla karısının önünde eğildim. Sen çıkabilirsin Kira Hatun. Ne olup bittiğini anlamayan kadıncağız bir süre şaşkın şaşkın baksa da yüzümüze, sonra emrime uyup çıktı dışarı. Celalettin'e döndüm yeniden. İkinci isteğime gelelim dedim bütün ciddiyetimle. Bana hizmet edecek güzel bir erkek çocuk getir. Öyle ki beni üzmesin, bir dediğimi iki ettirmesin. Dilediğimi anlasın, hemen yerine getirsin. Yine gölgelenmedi yüzü, bir an duraksamadı, bir an düşünmedi. Aynı cümleyi tekrarlamakla yetindi sadece. Senin buyruğun benim zevkimdir. Ardından yekinip çıktı hücreden. Artık kuşku duymam için bir neden yok diye seslense de yüreğim, aklım engel oldu onun isteğine. Daha açılan kapı kapanmadan Celaleddin'im yeniden girdi içeriye. Yanında güzelliği ancak Yusuf peygamberinkiyle kıyaslanabilecek büyük oğlu Sultan Veled'le. Daha ben ağzımı açmadan, umarım dedi saygıyla eğilerek, bu çocuk senin hizmetine ve ayakkabılarını çevirmeye değer bir kul olur. Çığlıklar atıp avaz avaz Celaleddin'in ellerini öpmemek için zor tuttum kendimi. Çünkü güneşin vakti ayrıydı, ayın vakti ayrı, dünyanın vakti ayrı. Kuşkunun gölgesi kalkıncaya kadar umudumun üzerinden beklemeliydim. Suratımı astım. Sultan Veled benim oğlumdur dedim. O benim hizmetimi göremez. Gönder delikanlıyı gitsin. Ne olup bittiğini anlamayan Bahattin Veled babasının karısı gibi şaşkın baka kaldı yüzümüze. Celalettin başıyla oğluna çıkmasını işaret edince de arkasını dönmeden geri geri yürüyerek çıktı hücreden. Ve ben kaçırmadan gözlerimi üçüncü dileğimi söyledim Celalettin'e. Susadım. Konya'nın suyu kesmiyor susuzluğumu. Hararetim sonsuz. Şarap istiyorum. Onsuz yapamam ben. Yahudi mahallesine git, bana şarap getir. Yeter artık demedi Celalettin. Ben bu şehrin en tanınmış ulemasıyım. Ne demek Yahudi mahallesinden şarap almak demedi. Neden onurumla oynuyorsun demedi. Neden bana düşmanlık yapıyorsun demedi. Sanki ben onun süt isteyen yavrusuymuşum gibi, o müşfik bir anneymiş gibi sevgiyle gülümsedi. Hemen getiriyorum şeyhim dedi. Senin buyruğun benim zevkimdir. Az kalsın kendimi tutamayacak. Dur Allah'ın gizli dostu, dur her iki alemin sarrafı. Asıl sen benim şeyhimsin, asıl sen benim pirim diye haykıracaktım. Ama nefsine yenilen iblise de yenilirdi. Kendimi tuttum, bekledim. Bu kez bekleyişim uzun sürdü biraz. Gün devrildi, ufukta karanlık belirdi. Yoksa Celalettin utanmış mıydı? Yoksa Şeyh Efedettin'i Kirmani gibi ününü, şanını düşünmüş, şarap almaktan vaz mı geçmişti? Senelerce evvel Bağdat'ta karşılaştık Şeyh Kirmani ile. Bütün arzum ve dileğimle sana kul olmak istiyorum dedi. Ben de ona dedim ki sen benim arkadaşlığıma tahammül edemezsin. Beni kulluğuna ve arkadaşlığına kabul et diye ısrarla yapıştı kara keçemin kara yakasına. Ben de ona dedim ki tamam ama Bağdat'ın ortasında herkesin gözü önünde benimle birlikte hurma şarabı içmelisin. Hurma gibi sarardı rengi. Bunu yapamam. Onlara kolaylık gösteriniz çünkü kolaylık bizim yolumuzun ışığıdır sözü uyarınca ben de ona dedim ki O zaman benim için hurma şarabı bulup getirebilir misin? Hayır, bunu da yapamam. Ben de dedim ki, ben içerken benimle arkadaşlık eder misin? Hayır, edemem. Ben de dedim ki, erlerin huzurundan uzak ol. Sen bunu yapacak adam değilsin. Çünkü Tanrı senden bu gücü esirgemiş. Tanrı eri odur ki, aşkı için bütün müritlerini, bütün namusunu, bütün şerefini bir kadeh şaraba satabilmelidir. Sen bu yolun yolcusu değilsin. Tanrı erlerinin huzurundan uzak dur. Şeyh Kirmani'yi bu sözde Tanrı dostunu hatırlayınca umudum kırılır gibi oldu. Yoksa kuşkularım haklı mıydı? Yoksa Bağdat'ta olan Konya'da da mı tekrarlanacaktı? Celaleddin de Kirmani gibi benliğini daha mı önde tutuyordu aşkından? Kötü düşünceler geçerken aklımdan aralandı hücrenin kapısı. Celaleddin'in inanç içindeki ışıklı yüzü göründü. Elinde şarap dolu bir testi tutuyordu. Geciktim, kusura bakma, dedi en tatlı gülümseyişiyle. Şarabın en iyisini bulmaya çalıştım, en lezzetlisini. Şeyhimin diline, dudaklarına, dişine dokunmaya layık olanını. Artık tutamadım kendimi. Güneşin vakti tamamdı, ayın vakti tamam, dünyanın vakti tamam. Asıl şeyh sensin, diyerek ayaklarına kapandım. Asıl Tanrı dostu sensin, ne olur beni müritliğine kabul et. Hemen o da kapandı yere, ellerimi tuttu, ellerimi öptü. Yanaklarımdan yaşlar yuvarlanıyordu. Yanaklarımdaki yaşları öptü, sonra ayağa kaldırdı beni. Şeyh inanan değil, inandırandır. Şeyh anlatan değil, gösterendir. Öğreten değil, perdeyi kaldırandır. Sen benim gözümün önündeki perdeyi kaldırdın. Sen bana bendeki beni gösterdin. Şeyh sensin, pir sensin, hakiki dost sensin, hakikat sen. 21. Hırsızlık yapanların elleri bilekten kesilir. Gözlerimi açtığımda ellerinde yalın kılıçları, başlarının üzerinde dalgalanan üç hilalli bayraklarıyla Türk akıncıları haç bayraklı Bizans atlılarını kovalıyordu. Bir an neler olduğunu anlamakta zorluk çektim. Yatakta toparlanırken kavradım olanı biteni. Televizyon açıkken uyumuştum. Türk akıncılarının Allah Allah sesleriyle kendime geliyordum. Ağızları köpük içinde koşan atların nal sesleri odanın içinde yankılanıyordu. Ne kadar çok açmıştım televizyonun sesini böyle. Hala kucağımda duran kumanda aletini düğmesine basarak kapattım televizyonu. Ama ses kesilmedi. Hayır, atların nal sesi değildi odada çınlayan. Birileri kapıyı yumrukluyordu. Televizyonun sesini o kadar çok açmıştım ki oteldeki müşteriler sonunda kapıma dayanmıştı demek. Hızla kalktım yataktan, odanın ışığını yaktım. Aynada kendime çeki düzen verip kapıya yöneldim. Kapının önünde iki erkek konuşuyordu. İlkinin sesini hemen tanıdım. Resepsiyondaki meraklı görevliydi. İçeridedir eminim. Gece yarısına doğru geldi otele. Durun durun, televizyonun sesi kesildi. Evet, bizi duydu galiba. Duysa iyi olur, diye çıkıştı öteki ses. Yoksa müşteri mahremiyeti falan takmam, yedek anahtarla açar gireriz içeri. Meraklı görevlinin yanıtlamasına gerek kalmadan araladım kapıyı. Üç kişi vardı karşımda. Görevlinin dışında elindeki telsizi cızırdayan iri yarı bir adamla saçlarını arkasında topuz yapmış genç güzelce bir kadın. İri yarı adam öfkeyle söylendi kapının arasından. Açın polis, sizinle konuşmam lazım. İşte bunu beklemiyordum. Polislerin benimle ne işi olabilirdi? Sakin görünmeye çalışarak kapıyı iyice açtım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? İri yarı polis söylenmeyi sürdürdü. Dakikalardır size ulaşmaya çalışıyoruz hanımefendi. Hanımefendi lafının üzerine basa basa konuşmuştu, azarlar gibi. Karen, dedim tepki olarak. Adım Karen Greenwood. Sesim soğuktu, mesafeliydi. Karşınızda canınızın istediği gibi davranamayacağınız biri var dercesine güven içindeydi. Hiç aldırmadı, cebinden bir kart çıkarıp baktı. Kimyası da yok mu? Efendim? Kimya diyorum. Elimdeki kartta Karen Kimya Greenwood yazıyor. Yanlış kişiyle konuşmak istemem de. Haklısınız. Karen Kimya Greenwood. Yapmacık bir saygı belirdi bıkkın yüzünde. Ben de başkomiser Ragıp. Sesi alaycı mıydı? Bana mı öyle geldi? Kestiremedim. İçeri girebilir miyiz? Böyle kapı önünde olmuyor. Zaten öteki müşterileri yeterince rahatsız ettik. Önce konuyu bilmek istiyorum, diye ayak diredim. Zorun olduğu için açıklama yapan birinin memnuniyetsiz tavrıyla kapkaç, diye söylendi. Çantanızdan çalınanlar. Konu bu. Bu mesele sabaha bekleyemez miydi? Belki de bilmediğim bir şeyler olmuştu. Aşağıda bekleyin, geliyorum diyebilirdim ama gizleyecek neyim vardı? Yanlış bir iş yapmamıştım. Olur, dedim memnuniyetsiz bir tavırla. Ama izin verin de odayı bir toplayayım. Bir yere kaçmazsınız değil mi? Şaka yapıyordu aklınca. Yanıt yerine sert bir bakış fırlatarak kapıyı kapattım. Odam çok dağınık değildi aslında ama düşünmeye de ihtiyacım vardı. Ne olmuştu da böyle sabaha karşı dikilmişlerdi kapıma? Belki de bu ülkede polislerin çalışma tarzı böyleydi. Hiç aklıma yatmasa da bu düşünceye inanarak yatağıma çekidüzen vermeye çalıştım. Öylece çıkarıp attığım kot pantolonumu, ceketimi aldım, fortmantoya astım. Yeniden aynada saçıma başıma baktım. Yorgundum. Gözlerimin altı morarmıştı. Yüzümle bir türlü silemediğim o şaşkınlık vardı yine. Artık silmeye uğraşmadım. Kapıyı açtım. Buyurun, girebilirsiniz. Başkomiser Ragıp, ayı gibi paldır küldür içeri dalarken yanındaki genç kadın, kusura bakmayın diye söylendi mahcup bir tavırla. Gecenin bu saatinde sizi rahatsız ettik. Ben de nazik olmak gereği duydum. Rica ederim, siz işinizi yapıyorsunuz. Ragıp neler oluyor orada der gibi ilgiyle baktı. Tanıştırmayı unuttum dedi yüzündeki sırıtmayı yitirmeden. Bizim Zeynep, komiser Zeynep. Küçümseyerek baktı meslektaşına. O benden daha kibardır. İstanbul'dan geldi de. Duymazdan geldim. Kapkaç meselesinde bir gelişme mi var? Soruyu Zeynep'e sormuştum ama Ragıp kızın yanıtlamasına izin vermeden bütün kabalığıyla araya girerek konuşmaya başladı. Hem de sorumla ilgisi olmayan bir konudan bahsederek. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz Miss Carol. Dilimizi nerede öğrendiniz? Bunları söylerken bir an yüzüme bakmış, sonra gözleri büyük bir dikkatle odamı taramaya başlamıştı. Keşke onları odaya almasaydım diye geçirdim içimden ama olan olmuştu. Londra'da diye yanıtladım. Abartılı bir heyecanla çarpıldı suratı. Londra'da mı? Londra'da Türkçe mi konuşuluyor? Sevinme olmaya çalışıyordu Zevzek. Hiç sinirlenmeden açıkladım. Bizim evde babam Türkçe konuşurdu. Niye, babanız Türkçe öğretmeni miydi? Hayır, babam Türktü. Hayranlıkla mırıldandı ama samimiyetinden hala emin değildim. Türk ha. Kendisi gibi odayı inceleyen komiser Zeynep'e döndü. Duydun mu Zeynep? Miss Karen Türkmüş. Zeynep pek umursamadı başkomiserini. Odanın içini araştırmayı sürdürdü. Meslektaşından umduğu ilgiyi göremeyince yeniden bana döndü Ragıp. Dilimizi öğrenmeniz ne güzel. Babanızın da hakkını yemeyelim. İyi öğretmiş size Türkçeyi. Yanıt vermesem ayıp olacaktı. Teşekkür ederim. Siz de yetenekliymişsiniz. Artık bana bakmıyordu. Elindeki telsizle yarı açık valizimin kapağını kaldırmaya çalışıyordu. Eğer çamaşırlarımı karıştırırsa müdahale etmeyi düşünüyordum ki kapağı bırakarak bana döndü. Vallahi bir Türk kadar iyi konuşuyorsunuz Türkçeyi. Birden yaklaştı. Yüzündeki ifade değişmişti. Fakat bizi çok uğraştırdınız. Ne kadar ağır uykunuz varmış Kimya Hanım. Sigara kokan nefesi yüzümü yaladı. Yine o yılışık gülümseme belirdi ince, kansız dudaklarında. Size Kimya Hanım desem bana kızmazsınız değil mi? Türkçeyi bu kadar güzel konuşan biri eminim Türk ismiyle anılmaktan gurur duyar. Gurur duyarım da kimya Türkçe değil, Arapça bir sözcük. Zeynep kıkırdadı. Ragıp ters ters baktı genç kadına ama kızgınlığını içine atıp yine bana döndü. Olsun, Müslüman ismi ya. Eyvah, şimdi bana dinimi soracaktı. Kısa kesmek için uyumlu davrandım. Sorun değil, bana kimya diyebilirsiniz. Babam da öyle çağırırdı zaten. Sahiciliğinden emin olamadığım bir hayranlık belirdi gözlerinde. Babanız büyük adammış. Yurt dışında yaşayan Türklerin hepsi onun gibi olsalar bu memleket şimdi çok başka yerlerde olurdu. Portmanto'da ceketimi inceleyen Zeynep'in sorusuyla kesildi konuşmamız. Ceketinizin kolu çamur olmuş Miss Karen. Biriyle mi boğuştunuz? Kapkaççının marifeti olmalı diye tahmin yürüttüm. Çantamı çekerken yere düşmüşüm. Sözlerim Zeynep'i ikna etmişti ama Ragıp önemli bir ipucu bulmuş gibi atıldı. Düşmüşüm de ne demek? Düştüğünüzün farkında değil miydiniz? Elektrikler kesilmişti diye açıkladım sabrıma kendimde şaşarak. Sonrasını hatırlamıyorum. Ayıldığımda her şey olup bitmişti. Yani kapkaç yapan şahsı görmediniz. Hayır, kimseyi görmedim. Garip bir durum. Biri elinizden çantanızı çekiyor, siz adamı fark etmiyorsunuz. Yanıt vermemi beklemeden meslektaşına döndü. Sen ne diyorsun Zeynep bu işe? Genç kadın boş gözlerle baktı amirine. Anlaşılan adamı pek iplemiyordu. Bunu fırsat bilerek gergin bir tavırla açıklamayı sürdürdüm. Her şey birdenbire oldu. Söyledim ya, bayılmışım. Hem niye bu soruları soruyorsunuz bana? Sakin olun, sakin olun. Kızmanıza gerek yok. Aslında sinirlenmesi gereken biri varsa biziz. Dakikalarca kapıda bekledik sizi. Yorgun olmak da mı suç? Tepeden tırnağa süzdü beni. Açıkçası yorgun olduğunuzu düşünmemiştik kapıda beklerken. Bizi kuşkulandırdınız. Öyle değil mi Zeynep? Belki de bu kaba adamın konuşmalarına daha fazla dayanamadığı için kendisini banyoya atan Zeynep'ten yine yanıt gelmeyince Ragıp yeniden bana çevirdi bakışlarını. Sahi niye açmadınız kapıyı? Zanlı olduğunuzu düşünsek içeride kanıtları ortadan kaldırıyorsunuz sanırdık. Artık bu kadarı da fazlaydı. Neredeyse suçlu sayacaktı adam beni. Ne zanlısı, ne kanıdı, kanıtı diye çıkıştım. Ne demek istiyorsunuz siz? Sinirlenmem hoşuna gitti. Keyifli bir ifade belirdi yorgun yüzünde. Söz gelimi diyorum canım, hemen üzerinize alınmayın. Alttan almaya hiç niyetim yoktu. Öncelikle sizin canınız filan değilim. Benimle konuşurken doğru konuşun. İkincisi ben suçlu değil, kurbanım. Saldırıya uğrayan, eşyaları çalınan kişi benim. Sözlerimi umursamadı bile. Sadece biraz uzaklaştı benden. Çekindiğinden filan değil, yatağın dibinde duran botlarım ilgisini çekmişti. Biliyoruz, dedi botlarımı incelerken. Size kapkaç yapmışlar. Çantanız, paranız, yüzüğünüz çalınmış. Pasaportum da. Duraksadı, başını çevirip banyodan çıkan Zeynep'e baktı. Pasaport var mıydı bulunan eşyaların arasında? Öfkem, gerginliğim kayboldu. Ne? Eşyalarımı buldunuz mu? Sevimli olmaya çalışarak doğruldu. Bulduk ama kafasını kurcalayan bir mesele vardı. 370 sterlin, 820 yeni Türk lirası. Kahverengi taşlı gümüş bir yüzük ama pasaport yok. Belki dedi Zeynep iyimser bir ses tonuyla. Olay yerinin yakınlarında bir yerdedir. Olay yeri inceleme ekibi çevreyi araştırmayı sürdürüyor. Yakında bulurlar. Belki de diyerek başkomiser Ragıp karşıma dikildi. Artık ne alaycılık vardı yüzünde ne yılışıklık. Açıkça suçlar gibi bakıyordu. Belki de pasaportunuz sizdedir. Bende mi? Yani pasaportum hiç çalınmadı mı? Çalındı ama kapkaççınızı öldüren kişi pasaportunuzu size iade etmiş olabilir. Kapkaççıyı öldüren mi? Neden bahsediyordu bu adam böyle? Kapkaççı öldü mü? Ölmedi Kimya Hanım, öldürüldü. Nasıl yani? Nerede olmuş bu olay? Tuhaf bir şey söylemişim gibi kuşkuyla yüzüme baktı. Çok güzel bir soru. Evet, kapkaççınızın cesedi garip bir yerde bulunmuş. Tam sizin gasp edildiğiniz yerde. Merecel Bahreyn diye mırıldandı dudaklarım kendiliğinden. Ragıp önemsemedi ama Zeynep'in ilgisini çekti söylediklerim. Pardon, ne dediniz? Şansım vardı ne dediğimi anlayamamıştı. İlginç dedim. Gerçekten de ilginçmiş. Demek hep aynı noktada kapkaç yapıyormuş bu adam. Zeynep bir şeyler gizlediğimi anlamıştı. Belki üzerime gelecekti ama Ragıp kurtardı beni. Ne kapkaçı Kimya Hanım diye homurdandı. Gecenin üçünde orada incin top oynar. Yani başka bir yerde öldürüp oraya mı atılmış? Hala gözleriyle beni süzmekte olan Zeynep usulca başını salladı. Öyle olduğunu sanıyoruz. Kafam karışmaya başlamıştı. Benden ne istiyorsunuz? Adamın ölmesiyle benim ne ilgim var? Bilmiyoruz. Polislerin o anlayışsız, soğuk tavrı belirmişti Zeynep'in yüzünde. Anlatmanızı istiyoruz. Neyi? Bildiklerinizi. Yazılı ifademi bu gece hastaneye gelen polis memuruna verdim. Neden anlamak istemiyorsunuz dercesine baktı. O kapkaççınız hunharca öldürülmeden önceydi. İçimdeki tedirginliğin korkuya dönüştüğünü fark ettim. Hunharca ne demek? Bilmiyorsunuz değil mi? Diye yeniden Ragıp dikildi karşıma. Olan bitenlerden haberiniz yok yani. Nasıl olsun? Odamda uyuyordum. Sıkıntıyla üfledi yüzüme. Ne kadar kötü kokuyordu bu adamın nefesi. Genç kadına döndü. Zeynep, şu olan biteni hanımefendiye bir anlatır mısın? Tabii başkomiserim diyerek toparlandı genç kadın. Biraz tuhaf bir olay miskarın. Adamın sol elini bilekten kesmişler. Ragıp dayanamayıp araya girdi. Neden sol elini biliyor musunuz? Bilmiyorum dedim gözlerimi iri iri açarak. Nereden bileyim? Çünkü adam solaktı. Konya'nın en namlı kapkaççılarından biri. Solak Kamil. Asıl adı Kamil Tenekeci. Sol elini büyük bir ustalıkla kullanırdı. Adamın solak olmasıyla sol elinin kesilmesi arasındaki bağlantıyı anlayamamıştım. Peki niye sol elini kesmişler? Cezalandırmak için diye söylendi hiç duraksamadan. Yüzümdeki tek bir kıpırtıyı bile kaçırmamak için büyük bir dikkatle izliyordu beni. Eskiden hırsızlık yapanların elleri bilekten kesilirdi. Şeriat yasası diye onayladı amirini Zeynep ama yanlış anlamamdan korktuğu için hemen ekledi. Şimdi öyle bir şey yok tabii. Ne şeriat ne de bu ülkenin yasaları beni ilgilendiriyordu. Aklım cinayete takılı kalmıştı. Kan kaybından mı ölmüş? Benden böyle bir soru beklemiyor olacaklar ki ikisi de şaşkınlıkla birbirlerini süzdüler. Yanıt Zeynep'ten geldi. Hayır, boğularak ölmüş. Gırtlağını mı sıkmışlar? Daha vahşice bir yöntem kullanmışlar. Kesilen elini adamın boğazına sokmuşlar. Eli ağzının içine sokulu, bilekleri dışarıda, gözleri yerinden fırlamış bir yüz canlandı kafamda. Görüntü korkunçtu ama aklımdaki soruyu gölgeleyemedi. Ama bu biraz zor değil mi? İnsanın eli ağzına nasıl sar? Bilmiyoruz dedi Ragıp iri kafasını sallayarak. Ceset adli tıpta. Yarın anlarız nasıl sığdırdıklarını. O zaman kesinlikle başka yerde öldürmüş olmalılar adamı. Biz de öyle düşünüyoruz zaten diye bir kez daha onayladı Zeynep. Sadece cesedin olduğu yerde kan izleri var. Etrafta tek bir damla kan bulamadık. Ustaca düzenlenmiş bir iş olmalı. Ragıp'ın küçük kestane rengi gözleri takdirle baktı yüzüme. Beni şaşırtmaya devam ediyorsunuz Kimya Hanım. Niye? Ne yaptım ki? Bizim gibi konuşmaya başladınız. Yine meslektaşına seslendi. Öyle değil mi Zeynep? Öyle. Alaycı bir gülümseme belirmişti biçimli dudaklarında. Miss Karen analitik düşünüyor. Ragıp yadırgayan gözlerle baktı Zeynep'e. Sanırım analitik düşünmenin ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı ama ben övgü olarak aldım bu sözleri. Bir anlamda benim mesleğim de sizinkine benzer. Sigorta eksperiyim. Bazen ben de sizin gibi bilinmeyen olayları çözmek zorunda kalırım. O zaman da ister istemez polis gibi düşünürüm. O yüzden ustaca düzenlenmiş bir iş dedim. Organizasyon gerektiren bir cinayet. Diyerek sırtını duvara dayadı Ragıp. Neden organizasyon gerektiren bir cinayet olsun? Çünkü adamı yakalayacaksın, sol bileğini keseceksin, sonra da boğazına sokarak öldüreceksin. Tek başına kimse yapamaz bunu. Mutlaka birkaç kişi ve kimsenin onları fark edemeyeceği bir mekan gereklidir. Sırtı duvarda, gözleri yüzümde sürdürdü akıl yürütmeyi. İntikam olamaz mı? 2 yıl önce Ankara'da görev yapan bahtsız bir gaspçı bir bayan sivil polise saldırmıştı. Kendini kaybeden bayan polis de silahındaki bütün kurşunları boşaltmıştı herifin üzerine. Zeynep de benim gibi dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle dinliyordu amirini. Ama Ragıp kendini kaptırmış olasılık üzerine olasılık açıklıyordu. İnsanlar bu gibi durumlarda çok kolay çıldırabilirler. Yani siz de artık bu kadarı da fazlaydı. Nasıl yani diye gürledim. Biri çantamı çaldı diye aklımı yitirip onu öldürdüğümü mü söylüyorsunuz? Hem de şeriata uygun olsun diye adamın sol elini kesip gırtlağına sokarak. Yorgun gözlerini uysalca kırptı. Tamam, diyelim ki haklısınız. Bu işi sizin yapmanız imkansız. Ama ya sizi tanıyan biri öldürdüyse onu? Beni Konya'da tanıyan biri yok ki. Menan, hani size hastanede refakat eden adam. Ne? Siz ne diyorsunuz? Daha dün tanıştık onunla. Bizim şirketin Konya acentesi benim için bir kapkaççıyı öldürecek. Hem de bir seri katil gibi inceden inceye çalışarak. Zeynep artık kendini tutamamış sessizce gülmeye başlamıştı. Ama Ragıp aldırmadı. Ya babanız diye mırıldandı. Babanız Konyalıymış. Nerede o şimdi? Bilmiyorum. Babam 20 küsur yıl önce bizi bırakıp gitti. Ne? Yüzünde sahici bir hayal kırıklığı belirmişti. Babanız yani sizi Türk geleneklerine göre yetiştiren adam. Öyle bir şey söylemedim. Sadece Türkçe öğretti dedim. Neyse işte. Yani o adam sizi küçük bir kızken bırakıp gitti öyle mi? Sana ne benim babamdan demek geçti içimden ama öyle diye söylendim uzatmamasını umarak. Hayat işte. Nerede şimdi o? Sanki vicdansız bir katilden söz ediyormuşuz gibi sertçe sormuştu. Bilmiyorum. Umurumda da değil. Daha önemlisi o da benim Konya'da olduğumu bilmiyor. Bilse de babam insanları öldürecek biri değildir. Biri yanağına tokat atsa öteki yanağını da çevirir. Sözlerimden hiç etkilenmedi. Kızını küçükken bırakıp giden bir adam. Kaşlarımın çatıldığını fark edince açıklama yapmak gereğini hissetti. Biliyorum aile meseleniz ama benim de kızlarım var. Öyle değil mi Zeynep? Böyle şey olur mu? Zeynep bu konunun beni gerginleştirdiğini sezinlemişti. Konuşmak yerine elden ne gelir dercesine başını hafifçe yana yatırmakla yetindi. Fakat Ragıp sakinleşecek gibi değildi. Ya ben kızlarımın saçlarının tenine zarar gelmesin diye üstlerine titriyorum. Vallahi böyle nöbetçi olduğum gecelerde aklım evde kalıyor. Yani bir baba kızını... Amma da bozulmuştu Ragıp. Doğrusu hiç beklemezdim bu katı yürekli polisten böyle bir tepkiyi. Boş verin diye adamı yatıştırmayı denedim. O günler eskide kaldı. Sizin için üzüldüm. Yorgun yüzünü keder basmıştı. Çok üzüldüm ama haklısınız boş verin. Öyle bir baba için üzülmeye değmez. Gözlerini hızlı hızlı birkaç kez kırptıktan sonra eski haline geldi. Neyse biz işimize bakalım. Hastaneden çıktıktan sonra neler yaptınız anlatın da bitirelim şu işi. Oraya kadar olanları zaten ifadenizde okumuştuk. Bir şey yapmadım. Hastaneden ayrılınca Menen Bey arabasıyla beni otele bıraktı. Ben de odama çıktım, yatağa uzandım. Uyumadan önce biraz televizyon izlemek istemiştim ama uyuyup kalmışım. Sonra da siz geldiniz işte. Kimseyle görüşmediniz mi? Annemle görüştüm. Londra'dan aradı, telefonla konuştuk. Alay etme sırası bana gelmişti. Üstelik belki gelir hırsızı boğar diye kapkaça uğradığımı bile söylemedim ona. Artık hiç eğlenmiyordu. Anlıyorum, dedi. Bu iş burada biter dercesine umutsuz çıkmıştı sesi. Sabah emniyete uğrayın, eşyalarınızı alın. Bize anlattıklarınızı yazıya da dökmemiz gerekecek. Elindeki telsizle beni izle diye Zeynep'e işaret ederek kapıya yürüdü. Kapının önüne gelince döndü. Yüzünde hala o üzgün ifade vardı. Rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Ama madem bizim gibi düşünüyorsunuz, anlarsınız. Görev. Önemli değil, dedim bu kadar hoşgörülü olmama kendim de şaşırarak. Bana iyilik etmek istiyorsanız pasaportumu bulun yeter.